Ayrım 24.
11. bölüm. Beyazlanmış hilesi sürünürken rüzgarda, bağlanmış gözleriyle sonsuz karanlıklarda, inleyip inleterek senelerce döneriz. Aynı yerde başlarız, aynı yerde söneriz. Deriz ki ilerledik, aynı yoldur geçilen. Bu ebedi zulmette bir saraydır seçilen. Nazım Hikmet. Her zevki bir haram olan efsunlu cennetin, koynunda vardı lezzeti bin türlü nimetin. Bir gün veda edip o diyarın hayatına, döndüm bütün bütün vatanın kainatına. Yahya Kemal. Yahya Kemal Bey, Adnan Bey'e bir insanın düşünce dünyasında çalkantılarının yarattığı gürültüyle değil, asıl maksadının anlatılmasıyla önem taşıyacağını söylüyordu. Vatan kainatı dediği İstanbul'dan henüz gelmiş ama Ankara'ya bir türlü ısınamamıştı. Vatana döndüğüme ne kadar memnun olduğumu bilemezsiniz. Varşova'dan dönmüş ve yeniden hayata gelmiş gibi sevinçli bir dünyanın nimetlerine kavuştuğuna inanmıştı. Gazi Hazretleri 4. dönem milletvekillerini seçerken Türk kültürünün ve edebiyatının güzide şahsiyetlerini mecliste görmek istediğini söylemiş ve listenin başına Yahya Kemal'in ismini yazmıştı. Recep Peker kendisine verilen talimatı üstada aktarırken küçük bir şaka yapmış, sonra da isabetsiz teşhis rahatsızlığıyla nasıl özür dileyeceğini bilememişti. Rakofça dağlarının hür havasından sonra Varşova size pek boğucu gelmiş olmalı. Boş vaktinizde yolunuzu şöyle Yozgat'a bir düşürün. Vatan boğazdan ibaret değil. Yahya Kemal'in Adnan Bey'e şikayet ve sızlanma dolu konuşma yapmasının sebebi bu yakışıksız nükte merakıydı. Cumhuriyetin şaire, edibe karşı bir tavrı yoktur. Bazı cumhuriyetçilerin olabilir. Beni de birkaç ay evvel azarlamaya meraklanmış cumhuriyet sergerdeleri gördüm. Güldüm, geçtim. İşin gerçeği, Yahya Kemal Bey, Recep Peker'le olan şakalaşmaya gülüp geçmemiş, son derece ağır etkisi altında bir süre çırpınmıştı. Berrak bir düşünce değil, deyip geçiştirmişti. Kendi verebileceği örneğin bir yerde tıkanabileceği endişesindeydi. Örnek değiştirmeyi tercih etti. Nazım'a örnek alın. 6 ay evvel vatana ihanetten mahkemelerde süründürdüğümüz delikanlıyı, şimdi şiirleriyle, oyunlarıyla göklere çıkarıyoruz. İstanbul'a uğrarsanız Darül Bedai'ye gidip Kafatası piyesini seyrediniz. Adnan Bey böyle bir cevapla şaşırdı. Yahya Kemal Bey biraz daha ileri gitmek istedi. Bu piyes Marksist felsefenin Türkiye için tahlilidir. Anlaşılan Recep Bey'in gücü İstanbul'un şehir tiyatrolarına işlemiyor. Yakında halk evlerinde izlerseniz şaşmayınız. Marif vekilini tebrik edeceğim. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 3. kurultayındaki ilke kararları çerçevesinde halk evlerinin kurulması gerçekleştirilmişti. Recep Peker, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın genel sekreteri olarak halk evlerini milleti bütünleştirmenin kubbesi gibi takdim etmiş, milletimizi imtiyazsız, sınıfsız, katı bir kitle haline getireceğiz, demişti. Türkiye'nin edebiyat ve şiir dünyasında çok önemli gelişmeler yaşanmaktaydı. Ortalığa dökülenlerin gerisinde sağlam bir edebi kültür zenginliği sergilemek yerine çığırtkanlığın hakim olduğu kaba saba bir münakaşa hiddeti vardı. Yahya Kemal'in bir edebi cereyanın çalkantısı değil, maksadı önemlidir derken işaret ettiği husus bu münakaşalardan memleket kültürüne bir faydanın gelmeyeceğiydi. Nazım Hikmet 835 satır isimli kitabıyla Türk şiir dünyasını sarsmış ve çok sayıda eski edebi, şairi hedef alan bir mücadele başlatmıştı. Putları kırıyoruz adıyla harekete geçirdiği arkadaşlarında fazla cesaret görmeyince mücadelenin tamamını yüklenmiş ve sonuna kadar Türk edebiyatında bir yenilik cereyanını savunmuştu. Gazi Hazretleri'nin son seçimlerde milletvekili olarak meclise getirdiği çok sayıda edip ve şair, Nazım Hikmet'in mücadelesinde hedef aldığı yazar ve şairlerdi. Abdülhak Hamit, Yakup Kadri, Mehmet Emin Yurdakul artık Nazım'ın edebi değerleri tartışılan putlarıydı ve bunları kırıp yerine genç cumhuriyete yakışan yeni bir edebiyat anlayışı ve ahlakı getirmek istiyordu. Adnan Bey bu şairleri ve edipleri Tevfik Rüştü Bey'in sofrasında tanımıştı. Meclise yeni geldiği günlerdeydi. Berin Hanım'ın büyük enişte dediği Tevfik Rüştü Bey böyle bir gecenin tertibini biraz bu sevimli kız için yapmış ve Adnan Bey'in bu mühitlere aşina olmasını sağlamak istemişti. Tevfik Rüştü Bey'in hafif dudak bükerek şuara meclisi olarak adlandırdığı bu sofra daha ilk toplantısında kendini tekrar edecek gücü olmadığını göstermişti. Herkes kendi dünyasının içindeydi ve bu dünyanın etrafına yıkılması imkansız bir savunma setti kurulmuştu. Adnan Bey konuşmaları sonuna kadar dikkatle dinlemişti. Abdülhak Hamit 80'indeydi. Mehmet Emin, Ahmet Rasim, Fazıl Ahmet, Necip Asım 70'ini aşmışlardı. Çoğu 60'ına gelmişti. 50'sine varmamış iki kişi vardı. Yahya Kemal ve Yakup Kadri. Sofranın tadında bir edebi lezzet değil, nasılsa birikmiş bir şöhret ve kıdem saltanatı vardı. Nazım'ın Resimli Ay dergisinde başlattığı polemik, meşrutiyet edebiyatçılarını çok ağır itham altında tutmuştu. Yakup Kadri'nin genç şairleri saçma söz ve şiirde yozlaşmanın sahipleri olarak suçlaması yanında, harp yıllarında saman ekmeği yemiş beyinsizler gibi takdim etmesi ortalığı karıştırmıştı. Halbuki Yakup Kadri Nazım'ın ilk şiir kitabı yayımlandığında kendisini Türk şiirinde çığır açmış bir edebiyat inkılapçısı gibi görmüştü. Nazım'ın 835 satırı Türk şiirindeki, hatta Türk dilindeki inkılabın ilk satırıdır. O yalnız Türk şiirinde çığır açmış bir edebiyat inkılapçısı değil, hiç görmeye alışık olmadığımız yepyeni bir şair tipidir diye övmüştü. Şimdi Nazım ve arkadaşlarını tereddi ve hezeyan içinde seviyesiz sözlerin sahipleri olarak suçluyordu. Nazım Ahmet Haşimi, Yakup Kadri ve Hamdullah Supi'yi topa tutuyor ve okuyucularından itibar görüyordu. Adnan Bey sofradaki sohbetin tatsızlığı içinde bu polemiği hatırladı. Genç ve eski edipler şairler arasındaki polemiği bütün ayrıntılarında izlemiş ve kıdemli şairlerin genç şairler karşısında tutunamadıklarını hayretle görmüştü. Bir zamanlar mısraları, beyitleri dillerden düşmeyen şairler şimdi Cumhuriyet'in milletvekilleri olarak ortak bir konuda görüş birleştiremiyorlardı. Herkes kendi mezhebinin en iyi çözüm olduğu iddiasındaydı. Mehmet Emin Bey 6 ay evvel kurucusu olduğu serbest fırkanın kapatılmasından sonra yeniden milletvekili seçilmek için Cumhuriyet Halk Fırkası'na dönmüştü. O günlerde sıradan mısralarla savunduğu liberalizmi şimdi en şiddetli bir lisanla yerin dibine batırıyor ve adeta devletçi bir ekonominin kalemşörlüğünü yapıyordu. Nazım yaşları 80'e gelmiş iki şairi hiçbir şiir özelliği olmamakla suçluyordu. Abdülhak Hamit için dahi azam denilen bu şahıs bırakın azamlığı dahiliğin genel hususiyetlerine bile sahip değildir diyordu. Mehmet Emin için daha da ağır ifade kullanmış ve Mehmet Emin'in milli şairliği cehaletten başka bir şey değildir demişti. Put olarak yıkılmasını istediklerinin hepsi hatırlı milletvekilleri olmalarına rağmen cesaretinden hiçbir şey kaybetmemişti. Adnan Bey sofrada bu polemiliğin taraftarlarında umduğunu bulamamış, Yahya Kemal'in dostluğuna güvenmişti. Onun yorumunu merak ediyordu. Yahya Kemal çok eski günlerine döndü. Celili Hanım'ın oğlu Nazım'ı takdim ettiği günler gözünün önündeydi. Bu genç şairi annesini tanımadan daha önce tanımış ve yeteneğine hayret etmişti. Bahriye Mektebi'nde edebiyat dersleri verdiği yıllardaki delikanlı Nazım, sınıfta hemen dikkat çeken öğrencisiydi. Heybeli adabaharlarında bağrı açık bir sevdalı gibi denizin derinliğine dalar, sonra sakin bakışlarını birden alevlendirir ve şiirlerini okurdu. Yahya Kemal bu şiirleri dinlediğinde başkaları hakkında kolayca veremeyeceği bir hükümle tespitini yapmış, erken bir yargıdan çekinerek kendine saklamıştı. Yıllar sonra bu tespitini annesi Celili Hanım'a aktarırken genç şairi ilk keşfeden adam olmanın huzurunu da duyuyordu. Nazım, kadim şiirin kapısından yeni ufuklara açılıyor. Şimdi bu yolculuk ihtar edilen bir şöhretli şair hüviyetiyle karşısındaydı. Eski şair ve ediplere yönelen eleştirilerinin büyük kısmını haklı buluyordu. Hele Ahmet Haşim'in ağır dille Nazım'ı suçlayıp Türkçesi bile yok aşağılamasını gülünç buluyordu. Haşim evvela kendi şiirlerine baksın. Üsküp şivesiyle Haşim'in ünlü şiirindeki dil yanlışlığını teşhir ediyordu. Zannetme ki güldür, ne de lale. Sonra gülerek ekledi. Sesindeki alaycılık artmıştı. Bu hatayı tasih için Gazi Hazretleri bir dil cemiyeti kuracakmış. Adnan Bey henüz 40'lı yaşlarını yaşayan şairi dikkatle dinlemiş ve geniş tarih şuurunun ne kadar önemli bir tahlil değeri yarattığına hayran olmuştu. Bu hayranlığını ifade etmek istedi. Sizden önemli bir şey öğrendim. Teşhislerinizde ciddi bir tasnif var. Dikkat ettim. Bazı insanlarınız sonu, bazı insanlarınız başlangıcı iyi görüyorlar. Yahya Kemal güldü. Hiç aklımdan böyle bir tasnif geçirmedim doğrusu. Galiba haklısın. İnsanları sonu ve başlangıcı görme kabiliyetlerine göre tasnif edersek birçok ihtilafı peşinen önlemiş oluruz. Adnan Bey'le yaptığı sohbetlerin tadından hoşlanıyordu. Önce gençliğini, sonra atılganlığını, sonra bilgiye susamış halindeki sabır ve cesaretini sevmişti. Böyle bir gencin hayata hakim olacak çok fırsatı ve imkanı olabilirdi. Memleketin kültür ve sanat hayatına bigane kalacak bir siyasetçinin başarılı olabileceğine ihtimal vermiyordu. Son bir nasihatle konuyu kapatmak istedi. Bu teşhisinizi kendisine saklayınız ve çok sık dillendirmeyiniz. Gençsiniz ve siyaset sizden çok şey bekliyor. Etrafınızı dikkatle gözleyiniz. Bir şeyin sonunu ve başlangıcını iyi gören insanlar tasnifini sakın elinizden bırakmayınız. Her ikisini birden görenlerden olmaya gayret ediniz. Ankara Palas'tan çıktılar. Dışarıda kar yağıyordu. Adnan Bey izin istedi. Gecenin bu vaktinde evine dönen milletvekillerinin soğukta kalmaması için yolun köşesinde taksiler bekletiliyordu. Maltepe'de yeni kiraladığı evine gidecek ve keyifli bir uyku çekecekti. Yarın Kadir gecesiydi ve Ayasofya'da ilk kez Türkçe Kur'an okunacaktı. Gazi Hazretleri bu törenin radyolardan yayınlanmasını istemiş, radyosu bulunmayan yurttaşların izlemesi için kendi heykelinin kaidesine konacak hoparlörlerden yararlanmalarını emretmişti. Meclis koridorlarında dolaştırılan bir fısıltıda milletvekillerinin bu töreni izlemelerinin Gazi Hazretleri'ni çok mutlu edeceği anlatılıyordu. Nazım'ın piyesi Emniyet Müdürlüğü'nün sansür heyetinde günlerce didik didik edilmiş, sahnelenmesine izin verilmişti. Halkın gösterdiği ilginin yoğunluğu oyunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşüncesini yaratmıştı. Bu meraklı seyirci kitlesinin ilgisini Ankara'ya aktardılar. Oyunun ilk gecesi tiyatro salonu tıklım tıklımdı. Bu görülmüş şey değildir. Türk halkının tiyatroya itibarı yoktur. Bu kalabalık olsa olsa o tarafa yatkınların tertibidir. Nazım'ın sıkıntılı günleriydi. Parasızlık canına tak etmişti. Yoldaşlarım dediği arkadaşları polis müdürlüğünde ağır işkenceye tabi tutulmuş ve yargılanmak üzere İzmir'e gönderilmişlerdi. Nazım onların başına gelen sıkıntıların yakında kendi başına da gelebileceği endişesine kapılmış, 3-5 kuruşluk nafaka teminin peşine düşmüştü. Nazım'ın içini aydınlatan bir Hızır anlayışı vardı. En sıkışık zamanlarda Hızır'ın gelip omzuna konduğunu hisseder ve sıkıntılarının geçici olsa bile hafiflediğini görürdü. Kendisiyle şakalaşıyordu. Haydi Hızır'ım, gel artık. Beklenmedik bir andı. Ertuğrul Muhsin kapıyı açmış ve doğrudan konuya girmişti. Elinde piyes var mı Nazım? Nazım Hızır'ını tanıdı. Gözleri güldü. Sesinde sevinç vardı. Evet, yeni yazdığım bir oyunum var. Ertuğrul Muhsin mutlu olmuştu. Kaytarmasın diye süre koydu. Haftaya getirirsen sahnelerim. Nazım'ın dediği doğru değildi. Elinde hazır oyunu yoktu. Sadece paraya, bir haftaya ihtiyacı vardı. Çalışma masasının başına oturdu ve ilk sayfaya aşağıdan yukarıya uzanan şekilde iri harflerle piyesin adını yazdı. Kafatası. Oyun yalnız maddi değil, manevi değerleri mal yapıp satan kapitalizmi eleştiriyordu. İlk gece üniversite öğrencileri ve işçiler salonu doldurmuş ve bittikten sonra tiyatroyu terk etmemişlerdi. Defalarca oyuncuları sahneye çağırmışlar ve kapitalizmin insan değerlerini mengenede ezdiği sahneleri tekrar tekrar oynatmışlardı. Sonra Nazım'ı sahneye çağırmışlar. Hep birlikte İstiklal Caddesi'ne çıkarak büyük bir nümayişe dönen yürüyüşleriyle İstanbul'un dikkatini oyuna çekmişlerdi. Oyunun 5. gecesinde tiyatroya gelenler kapıları kapalı buldu. Ankara affetmemişti. Yahya Kemal oyunu seyretmek için gitmiş, kapıların kapalı olduğunu görünce gülüp geçmişti. Sonra Semih Lütfi Kütüphanesi'nin yayımladığı metni alıp okumuştu. Marksist felsefenin Türkiye tahlili dediği oyunda herkesin kendine bir pay çıkaracağına inanıyordu. Bu payın ne kadar çok insan arasında bölüşüldüğünü görürse o kadar mutlu olacağını düşünüyordu. Kendi haline baktı ve güldü. Dünyanın sabırsızlığında insanın sabretmeye zorlanmasının manasını anlamaya çalışıyordu. Çocukluğunda öğrendiği bir Arap atasözü nasılsa hafıza dehlizlerinden kopup dilinden dökülmüştü. Usbur feinnet dehre yesbir. Ramazan kışa rastlamıştı ve çok şiddetli bir kış yaşanıyordu. Kadir gecesi Ayasofya Camii ağzına kadar dolmuştu. Camide yer bulamayanlar Sultanahmet Meydanı'nı doldurmuşlardı. İğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Teravihden sonra bir ses yükseldi. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Meydanı dolduranlar bir ağızdan tekrar ettiler. Tanrı uludur. Tanrı uludur. Yıllardır aynı mahallenin yakın yerlerinde ezan dinleyen Rum, Ermeni, Musevi vatandaşlar da töreni izlemek için Evkaf İdaresi'nden izin alarak Sultanahmet Meydanı'na gelmiş ve meydanın Ayasofya'ya yakın yerinde kümelenmişlerdi. Çoğunun dillerinde bir tevhidin idrakı ve sesi vardı. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Kar şiddetini artırmış, artık şapkalı ve kasketli halkın üzerinde neredeyse bir beyaz dağ oluşturmuştu. Herkes yatsıdan sonra okunacak Türkçe Kur'an'ı bekliyordu. 30 hafız seçilmiş ve Ayasofya Camii'ne getirilmişti. Adnan Bey erken vakitte evinden çıkmış, köşede bekleyen bir otomobile binerek heykelin bulunduğu meydana gelmiş ve kimsenin dikkatini çekmeyen bir kuytulukta yer almıştı. Buna rağmen şapkası ve paltosu yağan kardan bembeyaz olmuştu. Eldivenleri soğuğa karşı ellerini koruyamadığı için paltosunun cebine sokmuş, gazinin heykeline bağlanmış hoparlörlerden Türkçe ezan ve Kur'an'ı dinliyordu. Aklına dün gecenin sohbeti takıldı. Ayrılırken Yahya Kemal Bey'in işaret ettiği hususu tekrar düşündü. Üstad Adnan Bey'e veda sırasında gençsin ve siyaset sizden çok şey bekliyor. Etrafınızı dikkatli gözleyiniz. Bir şeyin sonunu ve başlangıcını iyi gören insanlar tasnifini sakın elinizden bırakmayın demişti. Her ikisini birden gören insanlardan olmak kolay değildi. Gazi Hazretleri'nin Aydın'da kendisine yaptığı nasihati de hatırladı. Gazi Paşa her ihtilali mutlaka bir fikri kaynağı olmasını söylemiş ama bunun mutabık kalınmış bir tarifi olmadığı için güçlük çıkaracağına işaret etmişti. Şimdi 14 asırlık gelenek değişiyordu. Bu değişikliğin başını ve sonunu iyi görmek gerekirdi. Adnan Bey bu değişikliğin halkın kolayca hazmedeceği bir ihtilal gibi değerlendirilmesinin erken olduğu düşüncesindeydi. Her şey zaman gösterecekti. Bir işin başında iyi görünmesi önemliydi ama asıl sonunun iyi görünmesi gerekirdi. Bu işin sonunun iyi olması bir inanç değeri olmaktan çıkarılıp bir siyaset tercihine dönebilirdi. O halde alınacak tedbirin de şimdiden sağlam olması gerekir diye düşündü. Gazi Hazretleri Aydın'da kendisine öğüt vermiş ve ideolojik sebeplerin siyasi neticelere ulaştırılması sadece malumat ve cesaretle olmaz. Siyaset bir kadro işidir demişti. Kendi kendine düşünüyordu. Acaba Gazi Hazretleri'nin hakikaten bu 14 asırlık geleneği değiştiren kararlılığını sonuna kadar sürdürecek cesarette kadrosu var mıydı? Birden bir merhaba sesiyle irkildi. Yanındaki adam belki kendi kendine konuşuyordu ama sesini Adnan Bey'in duyacağı şekilde yükseltmişti. Bu büyük bir devrimdir. Lakin Gazi Paşa'nın bunu sonuna kadar sürdürecek kadrosu var mı? Adnan Bey'in hemen yanında şapkasını kulakları hizasına kadar indirmiş, paltosunun yakasını yüzünü neredeyse her yanını örtecek şekilde kaldırmış genç bir adam vardı. Sadece gözleri görünüyordu. Bu haliyle çehresinin hatırlanamayacağı endişesine kapılarak kendini takdim etti. Ben Enver Adakan, Balıkesir Saylavı. Sonra sözünü tekrarladı. Acaba bunları sonuna kadar savunacak bir kadromuz var mı? Şimdi Gazi'nin korkusuyla alkış tutuyoruz ama ileride ne olacağını kestirmek isteyene rastlamadım. Adnan Bey tanıdığına hükmettiği için kendisini takdim etmek gereği duymadı. Ama Enver Adakan'ın söylediklerinden etkilenmişti. Sonuçta bütün mesele bir şeyin başlangıcını ve sonunu iyi gören insanlar tasnifine geliyordu. Enver Adakan mekanik konuşan bir adamdı. Sözünü bitirince görevini yerine getirmiş bir ateşleme bobini gibi eski haline dönüyordu. Adnan Bey'den gelecek cevaba göre belki de konuşmasına devam edecekti. Adnan Bey bunu tartışmanın zamanı olmadığını düşündü, susmayı tercih etti. Enver Adakan son sözünü söyledi ve uzaklaştı. Mühendislikte bir kaide vardır. Hiçbir sonuç sebebin önüne geçemez. Yarın mecliste insanları bir de bu gözle inceleyiniz. Maltepe'deki ev genişleyen aileye küçük gelmiş, Kavaklıdere'deki yeni eve henüz taşınmışlardı. Adnan Bey eve gidince hemen sofraya oturuyor, sonra yerleşme işlerinde Berin Hanım'a yardım ediyordu. Sofra hazırdı. Hemen oturdular. Berin Hanım yemeği tabağına koyarken Adnan Bey'in yüzündeki asabiyetin etkisinde kaldı. Belki aylar var ki Adnan Bey'in yüzü hiç gerginleşmemişti. Mutlaka önemli bir olay yaşanmış ve Adnan Bey gerilmişti. Eşref saatini yakalayıp sormak istiyordu. Sonra fikrini değiştirdi. Sizi üzen bir şey mi oldu? Hayır. Sadece vazifemin hududunu bir kere daha düşünmem gerekiyor. Konuyu değiştirmek için Berin Hanım'ın hoşlandığı bir başlık seçti. Yüksel nasıl? Çok iyi. Bugün biraz gezinecektik. Perdeciler gelince yapamadık. Adnan Bey evinin meselelerini tartışmanın lezzetine yeni yeni varıyordu. Perdelere, koltuklara, halılara bakıyor, Berin Hanım'ın yerleştirdiği eşyanın yerlerine uygun düştüğünü görmekten mutlu oluyordu. Bu eşyayı yıllardır tanıyordu ama sanki yeni alınmış gibi bakarak seviniyordu. Adnan Bey her eşyanın yerli yerinde olduğunu görmüş ama eksiklik olduğunu fark etmişti. Ne o? Artık bana şarkılar söylemeyecek misin? Berin Hanım şaşırdı. Ne demek bu? Piyano. Berin Hanım yeni eve taşınırken Çakırbeli'deki piyanonun getirilmesini rica etmişti. Genç kızlık hatıralarının en önemli şahidiydi. Berin Hanım hemen açıkladı. Aydın Halk Evi müzik kolu için bir piyanoya ihtiyaç varmış. Piyanoyu oraya hediye ettim. İsabet etmişsin. Çok mutlu oldum. Sonra sevincini paylaşmak istedi. Seninle gerçekten bahtiyarım. Yemekten sonra bana bir şarkı söylersin. Berin Hanım artık o bahsi kapatmış gibiydi. Adnan Bey'in ilgi çekeceği bir konuya döndü. Enver Bey bugün bir kitap göndermişti. Sizi beklerken önemli bölümünü okudum. Hala tesiri altındayım. Kitabı konsolun üzerinden alıp Adnan Bey'in önüne koydu ve sözlerini tamamladı. Zannederim gerçekten yaşadığımız hayat bu. Ve bundan ıstırap duyuyorum. Lütfen fırsat yaratıp okuyunuz. Berin Hanım'ın getirdiği kitabı önüne çekti. Yakup Kadri'nin yeni yazdığı yaban romanı Akba Kitap Evi tarafından yayımlanmıştı. Enver Adakan kitabı gönderirken küçük bir not ilave etmişti. Adnan Bey zarfı açtı. Yüce Tanrı'nın insanları yaratırken kendilerini yönetecek kabiliyetten mahrum bırakması düşünülemez. Ama bazıları var ki başvekilden korktukları kadar Allah'tan korkmuyorlar. Gözlerinizi öperim, Enver. İştiraki öncü müesser Ahilya'nın gönderdiği arabayla çiftliğe gidiyordu. İncir işçisi Bilal ile Safinaz'ın oğulları haftaya okula başlayacaktı. Emrullah Naci sünnetten sonra koca bir erkek olmuş ve müesser annenin gözetiminde harfleri ve sayıları adam akıllı öğrenmişti. Ahilya yeni harfleri öğrenmede zorlanmış, bu yaşta gidip millet mekteplerinde öğrenmek yerine bir fırsat aramıştı. Fırsat ayağına kendiliğinden gelmişti. Müesser hanım torunu Emrullah Naci'ye yeni harfleri öğretirken yanında duruyor ve bir ilkokul öğrencisi gibi dikkatle izliyordu. Ahilya uyanık adamdı. Yeni harfleri hızla sökmüş ve yarısı Latin, yarısı Arap harfleriyle yazılmış gazetelerin sadece Latin harfleriyle yazılanlarını okuyarak okumasını epey ilerletmişti. Yazmada biraz zorlanıyor ama bir türlü eski harfleri dönüp işin kolayına kaçmıyordu. Yeni bir hesap defteri almış ve İncil işletmesinin muhasebe kayıtlarını yeni rakamlarla tutmaya başlamıştı. Müyesser Hanım çiftliğin kapısından içeri girdi. Etraf işlenmiş incirin nefis kokusuna bürünmüştü. Evin verandasından Madame Despina'nın sesi geliyordu. ''Koş Ahilya, koş, geldi.'' Sonra Müyesser Hanım'a döndü. ''Hoş geldin Müyesser Hanım, hoş geldin.'' Şenlikte bir karşılama merasimi yapılmıştı. Müyesser önce Ahilya'ya sarıldı, sonra Despina'yı kucakladı. Sonra Bilal'i, Safinaz'ı kucakladı. En sonunda Emrullah Naci'yi elinden tuttu ve bahçenin sonuna doğru yürüdü. Bahçenin ucundan ilkokul görünüyordu. Bu okulda üvey babası öğretmenlik yapmış, Müyesser bu okulun sıralarında, bahçesinde, merdivenlerinde Emrullah'ın merak ettiği heyecanları yaşamıştı. Hayatın burada değişecek, yeni bir dünyan olacak. Annenden, babandan, Ahilya babadan, Despina anneden daha güçlü biri olacaksın. Ailenin en çok okuyanı sen olacaksın. Hukuk okumanı isterim. Bu cumhuriyetin korunmaya ihtiyacı var. Sen bunun savcısı olacaksın. Büyük bir adamla konuşuyormuş gibiydi. Karşısındakine duyduğu saygıyı belli etmek istiyordu. Emrullah Naci Bey, bunu sakın unutmayınız. Ahilya'nın yanına yaklaştığını gördü. Emrullah'ı annesine gönderdi. Ahilya'nın yüzünde sıkıntı vardı. Müyesser halden anlayan kadındı. Nedir sıkıntın? Ziraat Bankası incir işletmelerine verdiği krediyi kesmiş, işletmeciler işçi ücretini ödemek için tefecilerin eline düşmek durumunda kalmıştı. Ahilya durumun farkındaydı ama diğer işletmeciler başlarına geleceği bilmiyorlardı. İzmirli, aydınlı tüccar fırsatı ganimet bilip işletmecileri borçlandırmaya başlamışlardı. Müyesser duyduklarından rahatsız oldu. Elinden gelebilecekler sınırlıydı ama ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı. Haftaya toplanacak, rençperler şurasında konuyu açacak ve ücret tahsilinde müsamahakar davranılmasını isteyecekti. Bunu Ahilya'ya söylemekte sakınca görmüyordu. Haftaya şura toplanacak. Orada söylerim, birkaç gün gecikmeli olarak tahsil ederler. Bu da size fırsat tanır. Ahilya tecrübeli adamdı. Neyin çare olacağını iyi biliyordu. Sağ ol. Söylediklerin sadece kibarlık ama bu söylediklerin çare olmaz. Meseleyi Adnan Bey'e aktarmak lazım. Müyesser Hanım durumu kavradı. Madame Despina'nın yemek davetine kalacak vakti yoktu. Bütün ısrarlara rağmen Çin'e de dönecekti. Kapıya yaklaştığında sebebi açıkladı. Berin Hanım Çin'e gelmiş. Onunla konuşmalıyım. Adnan Bey'e en kolay ulaşmanın yolu budur. Veda ederken Ahilya'ya sarıldı. Çocuklarıma sahip çıktın. Allah senden razı olsun. Ahilya bir daha Müyesser'e sarıldı. Allah asıl senden razı olsun. Haber geldiğinde Nazım yeni bir oyunun çatısını kuruyordu. Ekmek parası hayatının en büyük endişesiydi. Bu endişe içinde zaman zaman kendisiyle konuşuyordu. Duygularımın ve düşüncelerimin berrak bir akışı olmalı. Kendimi bulmalıyım önce, diyordu. Yeni oyunda ilk bakışta kimseleri ürkütmeyen ama inandığının gerçeğinden de uzaklaşmayan bir üslubu kullanmaya özen gösteriyordu. Haber ağır geldi. Başını ellerin arasına aldı ve bir süre kendinden geçercesine boşluğa baktı. Birkaç dakikada bütün hayatını yeniden yaşamış ve tabiatın sert hükmüne uymaktan başka çaresi olmadığını görmüş ve sabırlı bir katlanışla irkilmişti. Gözlerinde kor gibi yaşlar vardı. O anda çılgına döndü. Babası Hikmet Bey, hekimlerin yanlış müdahalesiyle hayata veda etmek üzereydi. Hikmet Bey'in hayatında saadet duygusu yoktu. Ömrünün hiçbir safhasında mesut olmadığını söyler, talihin kendisine bahşettiği bütün nimetleri hoyrat ve sorumsuz şekilde ziyan ettiğini ifade etmekten çekinmezdi. Celile'yi bu yüzden kaybetmişti. Mevkiler, makamlar ayağının altına serilmiş, ama o bunların hiçbirinin hakkını veren ciddiyet ve ısrar içerisinde işine sarılmamıştı. Süreyya Sineması'nın muhasebesinde küçük bir memuriyette evinin nafakasını çıkarmaya çalışıyordu. Süreyya Paşa paraya düşkündü ve her gün sinemaya gelip hasılatın hesabını yapıp parayı tahsil ediyordu. Telaşlı bir adamdı ve etrafındakileri de telaşa vererek yok yere kırıcı oluyordu. Nazım koşarak eve gitti. Gördüğü manzaradan ürktü. Süreyya Paşa Hikmet Bey'in başına dikilmiş, elinde kağıt kalem sinemanın hasılatını hesaplıyor ve parmak uçlarını ıslatarak banknotları sayıyordu. Hikmet Bey ateşler içindeydi. Talihsizlik yakasına hayret verecek bir basitlik ve ihmal içinde yapışmış ve hayatın bütün canlı ve samimi değerlerine asılmıştı. Evlerindeki küçük Fino'nun ısırdığı elinin ileride başına iş açmaması için Hikmet Bey işe giderken hastaneye uğramış, bir hekime danışmıştı. Hekim ev köpeği olmasına rağmen kuduz aşısı yapılmasında ısrarlı olmuştu. İğneden sonra işine giderken karşıdan gelen arabanın kendisine çarpacağı korkusuna kapılmış, geriye doğru kaçmak isterken başını duvara çarparak hastanelik olmuştu. Alnı kanıyordu. Doktorlar telaşla tetanos iğnesi yapılmasını istemişler ve tecrübesiz bir hasta bakıcı iğneyi Hikmet'in tenine saplamıştı. Hikmet Bey iki iğnenin aynı gün yapılamayacağını bilmiyordu. Hastanede soran da olmamıştı. Her ikisinde hastayı kayırmayı amaçlayan hekim ciddiyeti sonunda Hikmet Bey'in hayata veda etmesine neden olmuştu. Nazım gördüğü manzarayı unutmadı ve Hikmet Bey Nazım'ın kollarında çırpınarak can verirken Süreyya Paşa hala sinema hasılatının hesaplanması için Hikmet Bey'in başucunda kendisine gelmesini bekliyordu. Ertuğrul Muhsin'in kendinden istediği yeni oyunun konusu ve çatısı artık kafasındaydı. Birkaç gün içinde repliklerini yazarak oyunu verebileceğini düşündü. Eve dönerken de adını koydu. Bir ölü evi. Meclis kapısında bir telaş görüldü. Adnan Bey bu hengameli karşılama merasiminin ne olduğunu merak ediyordu. Kapıdan girince, görünce duruldu. Doktor Reşit Galip Bey Kavasların iki yanına açıldığı geniş kapıdan içeri giriyordu. Maarif Vekili Esat Bey ayrılmış, yerine Aydın Milletvekili Doktor Reşit Galip Bey Maarif Vekili olarak atanmıştı. Adnan Bey ayağa kalkmış ve samimi kalple tebriklerini sunmuştu. Tebrikler ederim. Doktor Reşit Galip güldü. Adnan Bey yaklaştı. Birkaç güne kadar Aydın'a gideceğim. Bana refakat ediniz. Bu itibar ikimize de yeter. Reşit Galip Bey'in böyle yukarıdan bakan bir lisanla konuşmasının gerisinde Mustafa Kemal'in kendisine gösterdiği güven ve yakınlık vardı. Birinci dil kurultayında Türkçeleşme hareketinin hükümetçe benimsenmeyişi ve İsmet Paşa'nın konuyu askıya alması Gazi Hazretleri'ni kızdırmıştı. Gece yarısına yakın saatlerde evinin kapısı çalınmış ve Gazi Hazretleri'nin Dolmabahçe Sarayı'ndan gönderdiği telgraf eline tutuşturulmuştu. Gazi Hazretleri, Maarif Vekili Esat Bey'in görevden alındığını ve yerine Reşit Galip Bey'in tayin edildiğini bildiriyordu. İsmet Paşa şaşkınlık içinde kalmış ve masanın başına geçmişti. Mevhibe Hanım yanına yaklaşmış, gönül almak istemişti. Paşam, bir sıkıntınız yok, değil mi? İsmet Paşa başını salladı. Karar verdi mi sonuçlarının ne olduğunun önemi olmazdı ve hangi sonuçla karşılanırsa karşılansın neticenin sıkıntılarını önemsemezdi. Aynı duygular içindeydi. Kararını vermişti. Böyle bir emri vaki kabul etmesi söz konusu olamazdı. Hemen cevabını hazırladı. Dolmabahçe Sarayı'nda Mukim Gazi Hazretlerine İstanbul. Gece yarısı gaflet uykusundan uyandırılarak kabinesinde değişiklik yapılmak istendiği haberini alan bir başvekilin bu hususta ileri süreceği herhangi bir mütalaadan nasıl bir fikir selameti bekleyebilirsin? İsmet Paşa bu telgrafı gece yarısında Gazi Hazretlerine çekti. Müdahaleden bir sonuç beklemiyordu. Nitekim Gazi Hazretleri fikrinden vazgeçmeyerek Reşit Galip'i Maarif Vekili olarak yanında alıkoymuştu. Meclis kapısından cakalı tavırla girişin gerisinde böyle büyük bir muhabbet ve güvene layık görülmüş siyasetçinin iftiharı sergilenmişti.